Ayrım 41. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992 Can Yücel. Sayfa 580. Alay olay. Tayyar Şafak arkadaşımız Büyük Vatan Partisi'ni kurmakla, böylece analığı gölgeye düşen ANAP çoğunluğunun sağdan soldan muhalif partileri birbirine düşürerek ara seçimleri ketenpereye getirmek amacıyla çıkarttığı, o mutlu iftarda bozulmaya mahkum yeni sahur yasasının ipliğini pazara çıkarmakla kalmadı. Aynı zamanda yeni bir çığır açtı mizahımızda. Şaştım. Sayın Aziz Nesin kendi deyimiyle gülmece alanındaki el hak hak ettiği önderlik sıfatından hiç beklemezdim. Nasıl oldu da bu fırsatı kaçırdı? Belki de son birkaç haftadır bazı yalçın küçük işlere dalmıştı da ondan. Yoksa bizzat Sayın Özal sanat memat dernekleriyle uğraşacağına parti kurmasını tavsiye buyurmuştu kendisine. Hatırlayacaksınız. Üstelik Tayyar Şafak'ın da üzerine basa basa söylediği gibi parti kurmak için harcayacağı 25 bin kayyime karşılığında radyo ve televizyondan hediyesi reklam tarifesine vurulunca 582 milyona bali olmak üzere 2 ay boyunca halka hitap hakkı koparmak usta mizahçımızın hesabı tabiatına da pek yatkın gelir olmalıydı. Hem sonra Eylül sonrası, yani ES yaşamımızda, Özal iktidarının çaldığı gıdık havası öyle tiz bir perdeye ulaşmıştı ki, gayri gümrahlaştıkça gümrahlaşan kahkaha çiçeklerine yazının çizinin ötesinde bir mizah türü denkleştirmek şart olmuştu. İşte Tayyar Şafak'ın büyük bir feraset ve isabetle başlattığı bu tür alay olay türüdür. Gerçi bunun kimisi bizzat Özal ailesi tarafından sahnelenen ufak tefek örneklerine rastlamıyor değildik. Söz gelimi geçen gün Moskova'ya azimeti arifesinde sebebi ve maksadı ziyareti sual olunan başbakan, refikası hanımefendinin yeni robunu göstererek "Hanımın entarisinin üstündeki güvercinleri görmüyor musunuz?" demişti. Rahşan Ecevit'ten mi acep abartılmış diye baktım. Ama Semra Hanım'ın güvercinleri epey tombul ve mülahamdılar. Tabii süper milliyetçi ve antikomünist başbakanımızın eşi orak çekiç motifleriyle bezenmiş bir kıyafetle Sovyetlere hareket edecek değildi ya. Lafı çatallaştırdım, kusura bakmayın. Saadetimiz oysa Şafak'ın alay olay olayı. Dünya mizah tarihimizde bunun ne yakası açılmadık benzerleri yer almasını almıştır ya, ben size şimdi Şafak'ın numarasına en cuk oturanını anlatacağım. Aslan asker Schweik'ın ölümsüz yaratıcısı Yaroslav Haçek, Prag'da 1912 seçimlerinde Kayınpederi Kalkındırma Partisi diye bir parti kurmuştu. Haçek'in birlikte meteliksiz ama gümbür gümbür yaşadığı 56 kişilik bir arkadaş takımı var. İçlerinden biri ressam, bir içkili kahvenin sahibinin kızına aşık, kız da ona. Bizimkiler sabah akşam oradalar. Ana kızın babası ressama vermiyor kızı züğürt diye. Delikanlının yüzünden düşen bin parça, velhasıl grubun keyfinin içine okunmuş. Kayınpederin de hali iç açıcı değil. Kahve ufarak bir yer, hem seçimler yüzünden gedikli müşteriler bile parti toplantıları yapılan kodaman kahvelere kaymışlar. Haçek ulan biz de bir parti kuralım, görsün kerizler deyip kollarını sıvıyor. Beyannameler basılıyor, dağıtılıyor, kahvenin önü çalgı çağnak. İlk gece dinleyici müşterilere birer duble bir adet müesseseden dağıtılıyor. Ve Haçek fırlıyor masanın üstüne, başlıyor neşriyata. Millet donuna işiyor. Bir ay böyle, es salata kadar Haçek milleti kırıp geçiriyor. Kahvenin içi tıklım tıklım, dışarı çıkarıyorlar masayı. Meydana meydana patlatıyor nükteleri Haçek. Biralar gırla. Seçim kampanyası sonunda abat olan kayınpeder kızı ressama düğün dernek veriyor. Size Haçek'in seçim beyannamesinden bir televizyon spotluk bir parça nakledeyim. Biz bu partiyi adı üstünde kayınpederi kurtarmak için kurduk. Anlattım ya, kayınpeder kalkınacak ki kızı bizim Simoviç'e versin. Simoviç'in de yüzü gülsün. Biz de bu gam kasavetten kurtulalım. Ama her akşam bildiğiniz kupa kahvesinde sizlere ben Haçek çıkıp ortaya, öbür partilerin kayınpederi kurtarmak şöyle dursun, topunuzu topumuzu, bu milleti ve memleketi nasıl batırdığını ve daha nasıl batıracağını güle oynaya anlatacağım. Oldu mu? Koşun şimdi bizim kahveye. 4-10 Ağustos 1986. Sıçanlar ve insanlar. Sayın Bedrettin Talağ'ın İstanbul'da başlattığı o fevkalade imar yıkım faaliyetinin umulmadık bir sonucuyla karşı karşıyayız. Yıkılan binaların altlarından, kazılan sokakların, patlayan lağımların içinden hiç şüpheniz olmasın, şeceresi Bizans tekfurlarına dayanan sıçanlar şehri istilaya başladılar. Kiminin kedi büyüklüğünde olduğu gözlemlenen bu sevimli yaratıklar, iki günde Taksim, Şişli, Etiler gibi muhtenel semtlerdeki 1-2-300 milyonluk apartman dairelerinin sakinlerine, o dokunulmazlara bile hayatı zehrediyorlar. Atlas perdelere, İtalya'dan kaçak nadide kanepelere, Dior makasından çıkma balo tuvaletlerine kadar her bir şey lime lime. Bu azman kemirgenlerin şehrinden fukara, zengin aileler rokfor peynirlerini yiyemez olmuşlar. Buzdolabı kapağı açılmaya görsün, dört bir yandan uğrayan canavarlar hanımefendilerin, kerimelerinin ve hizmetçilerinin çığlıkları eşliğinde dolapta ne varsa silip süpürüyorlarmış. Zehir mehir kâr etmiyor bu Bizans entrikalarından şerbetli ve de borcia tarihlerini kemirmiş bıyıklı belalara. Bunlar biliyorsunuz kemirecekleri yeri uzun uzun üfleyerek kendilerine göre bir lokal anesteziden geçirdikleri için epey sayıda kibariye kulaklı, kulağı kesik ünvanına kavuşmuş. Kucaklarında kedileriyle yatağa girer olmuşlarsa da çoğu iyiliş hanım evladı kedilerin feleğin lağım çemberinden geçmiş mızırlarla baş etmesi ne mümkün. Onun için eski Beyoğlu apartmanlarının damlarında mekan tutmuş yırtıcı kediler pek revaçtaymış. Beheri kangal köpeği fiyatına satılıyormuş. Ama mevcudu kıt, yakalanması güç ve savaşa sokulduklarında çok kayıp verdiklerinden bu musibete karşı yeterli bir önlem olamıyorlarmış. O yüzden de Semra Özal'ın başkanlığında bir dam kedilerini çoğaltma ve güçlendirme vakfı kurulmuş. Ama bu semeresini çok uzun erimde verecek bir girişim. Sıçanların yılda 6-10 kez yavruladıkları, her batında 6-10 yavru doğurduklarına ve her yavru 3-4 aylıkken yavrulamaya başladığına göre. Bu nedenledir ki yeni deyimiyle varsıllarımız, varsal başlarımız, altın boynuzlu Haliç'in sularını kendi gözlerimin rengine benzeteceğim diye tutturmuş olan belediye başkanına keseler ve kucaklar açmalarına karşın bu varsayının Nuh deyip peygamber dememesi karşısında o curcunalı yatlarla altın boynuzlama tehlikesini göze alarak mavi gezelere yatıyorlarmış. Tabii evlerini Amerika'dan ithal ettikleri kimyasal silahlarla bombardıman etmeyi unutmadan. Bu ölüm kalım savaşının acısına karşı tatlı yanları da olmuyor değil. Taksim'de ama öbürleri gibi değil, mütevazi bir apartman dairesinde oturan bir ressam arkadaş anlattı. Onlar da sıçan istilasına uğradıktan sonra festivale geldiydi hani Chick Corea, doğru mu yazıyorum bilmem, adındaki cazcının plağını pikaba koyduklarında sıçanların gürültüsünün dindiğini fark etmişler. Şimdi ses ayarını sonuna kadar açıyor, o müzikle mest kesilip duvar diplerine sebilane bardakları gibi dizilen sıçanların ortasında yemeklerini rahatça yiyor, uykularını deliksiz uyuyorlarmış. Diyeceksiniz ki er geç başlanması gereken bu imar yıkım girişimi sayesinde patlayan lağımlardan F-16 uçakları, büyük Selçuk tankerleri, Jaguar arabaları çıkacak değil de elbet. Dolayısıyla bu hayırlı emeğin ceremesine katlanmak zorundayız da, yetkililerin açıklamasına bakılırsa bu sıçan belasının şu anda başlanmak şartıyla ifnası en bilimsel araçlarla bile 1,5 yıl alırmış. Öyleyse bunca masrafa ne hacet? Fakir fukara evlerine düşüp de o evlerin betonunda düşerken zaten o fareler kafalarını patlattıklarına göre varsıllarımız mavi gezilerini sürdürüp 1988 genel seçimlerini beklesinler. O sandıklarından hiç merak etmesinler, bir fareli köyün kavalcısı çıkacaktır muhakkak. Ama nerede o günler? Ve peşine takıp bu milli afeti Haliç'in o zamana kadar elbette talanın gözlerinin rengine dönmüş sularına dökecektir. İster misiniz önde kavalcı arkada sıçanlar derken bir de bakıyoruz ki onların ardına onlardan belki de daha fazla yaka silktiğimiz vurguncu, rüşvetçi, kapkaççı, kalpazan, hayalsiz hayal ihracatçısı, dinsiz, imansız, kitapsız takımı da takılmış. 18-24 Ağustos 1986. Zormal. İnsana korku geliyor doğrusu. Bizde o güzel insan Orhan Veli Kanık gibi milletçe her bir şeyi kanıksayıp erken mi rahmete ereceğiz diye. Her şey o kadar doğal, o kadar normal hale geldi ki. Bir emir geliyor Bağla'dan, bizim etnik unsurlarımızın, bu tarife göre Kürt İdris, Kürt İdris değil, etnik İdris. Irak'taki varsa eğer üstlerini, kamplarını bombalıyoruz. Normal. Haç zamanı hep barıştır ya, yapılır mı böyle şeyler? Yapılır. Bu ayrılıkçı unsurlar Suriye'den girerlermiş ülkemize. Bütün yaban yayınların istihbaratı bu doğrultuda. Ama bizim doğrumuz başka. Biz öteden beri Türkiye'li etniklerle söz silah birliği etmeyen Barzani kuvvetlerini kendimize düşman etme pahasına böyle bir hızlı kanlı takip filmine hiç çekinmez girişiriz. Normal. Ama bu arada İran'ı da karşımıza alırmışız. Neredeyse kendimize inşaat bakanı atadığımız Kaddafi'yi ülkemize karşı azdırırmışız. Normal hepsi. Yarın. Belki de bu işin peşrevi Suriye topraklarını da bombi dersek. O da normal tabii. Gazi Mustafa Kemal'in kordon saniter yani sağlık kuşağı dış politikası sanki geçerlikten çıkmış. Bu işte çıfıt parmağı aramayın zinhar. İşte o normal değildir. Ama 40 yıl sonra Missouri cenabeti bizi tekrar ziyarete gelir. Koltuk evlerinin duvarlarını yine badana edeceğiz elbet. O da normal. Kırıkkale'de DNT stoklarının alev aldılar diye üstlerine su sıkar eğitimsiz itfaiyecilerimiz. Bundan daha normal bir şey mi olur? 5. termik santralda Marmara kıyısına kurulacakmış. Çok güzel, çok güzel. 45 gün önce gözaltına alınan bir yurttaş 3 kaburga kemiğiyle boynu kırık bulunmuş. En büyük arsa saydıkları vatanımızın küçük bir arsasında. Bu da normal. Çay sıcak mı diye soruyorsun kahveci çıracını. Normal diyor. Çay buz gibi. Meyhaneciye soğuk mu bira diye sual ediyorsun. Normal deyip kesiyor. Bira at sidiği gibi. Alıştık artık biz anormale, kanıksadık her şeyi ve ate getirdik olup bitene, başımıza gelenlere. Normal olmayan bir tek şey kaldı. O da yaşamak. Ölüm bu kadar normal sayıldığına göre. Arif Dino'nun tabiriyle çok yaşasın biz yaşayan ölüler. 25-31 Ağustos 1986. Pis hikaye. Sevgili Yaşar Kemal'in ilk öykülerinden birinin başlığını emanete alıyorum. Kusura bakılmaya. Konumuz hela, kubur vesaire. Bizler tarihte bu ayak yolu işlerinde en temiz kavimlerden biri sayarız kendimizi. Sahiden de Versailles Sarayı'nda 14. Louis'ler muhteşem salonlarının perdeleri ardına yestehlerlerken, bok kokusunu miski amberle örtmeye çabalarken, Osmanlı atalarımız mermer taşlı gusülhaneleriyle, havuzlarıyla koskoca bir su mimarisi kurmuşlardı. Çökme devrine girişimiz bile bu bembeyaz taşlara çöğündürme geleneğimizi hepten ve temizinden kaldıramamıştı. Yine de bazı kötü amel ve emareler araya girmiyor değildi. Abdülhamit dönemine ait olduğu söylenen şu fıkrada olduğu gibi. Paşa kahyasıyla aylık mesarifi gözden geçirirken bir kaleme takılmış. Bırak kahya, yine kenefleri badana mı ettirdin? Geçen ayda yaptırmıştın o işi. Kahya da itirazen, Mahdum Bey, bokunla kalyon çiziyor hela duvarına paşa hazretleri diyecek olduk da paşa, ulan o büyük kalyonu sildirmeyeydin, o benimdi buyurmuş. Ben Cevat Dursunoğlu'nun yalancısıyım. Cumhuriyet sonrasında bile Erzurum'da vatandaşlarımız hacetlerini karanlıkta bahçeye görür, boklarına bir tavuk tüyü saplayıp soğuktan hemencecik donan o naneyi komşu duvarın ardına sallarlarmış. Komşu da ameliyeyi öbür komşunun duvarına tekrar edermiş. Arada böyle yakın bir komşuluk münasebeti teati yoluyla yürütülürmüş. Tüy diktin sözü meğer oradan kaynaklanmış. Durum şimdiki kentleşme izdihamı içinde korkarım betere doğru gidiyor. Temiz bir umumi helaya rastlayınca bakıcısına plaket vereceğim geliyor. Velhasıl hala bir hela devrimi yapamadık. Tuzla'da 30 sene önce yüzbaşımız biz yedek subayları temizlik terbiyesine teşvik için hela duvarına Türk milleti nişancıdır yazısını yazdırmıştı boyalı kalemle, bokunla değil. 12 Eylül öncesinde yani EÖ Ankara'ya gidiyordum. Bolu üzerlerinde bir konak yerinde tam sıfır verilesi bir 00'a girdim. Baktım duvarda bir yazı. Nerede komünist görürsen orada ağzına sıçacaksın diye. Altında bir başka yazı bizim solculardan herhalde. Biz diyeceklerimizi kenef duvarına değil tarih yapraklarına yazarız demekte. Sizin anlayacağınız sol ve sağ yanımız hela duvarlarına vecize döktüre dursun. O renksiz orta ağzımızın ortalık yerine sıçmakta. Padişah ile Allah. Bülent Ecevit ara seçimler münasebetiyle çayı bırakıp kahve tiryakisi kesileli, her konuşmasında Turgut Özal'a taş atmacasına "mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var" diyormuş. Ecevit pusulayı değilse de hesabı şaşırmış olacak. Turgut Bey padişah değil, olsa olsa sadrazama benzetilebilir. Benzetilmesi gerekiyorsa. Hem padişah yerine konsa bile Rabbül Aleminle arasında iki basamak daha var. Biri 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanlığı konseyi. Öbürü de ait olduğumuz Batı İttifakı'nın lideri ABD. Yoğurt ülkesi. Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ülkemizi ele güne tanıtma çabaları meyanında Yoğurt Ülkesi Türkiye adında bir film çevirme işini sonuca bağladıklarını iftiharen ilan ediyor. Yine EÖ döneminde fraksiyonlarımızdan biri toy bir işçiyi fraksiyonize etmiş Paşabahçe Kundura Fabrikası'nda. O da o hızla fabrika yemekhanesinin öğlen kalabalığında "tam bağımsız Türkiye" diye avaz etmiş. Ortalık tıs. Akşama bir zılgıt bir zılgıt fukaraya "ulan hepimizi ele mi vereceksin" diye. Onun üzerine yeni yetme devrimci ertesi güne aynı yemekhanenin öğlen üzere bu sefer "tam yağlı yoğurt" diye aykırdığında bir alkış almış ki o kadar olur. Yassı bir yaz. Celal Bayar'ın vefatı bizi milli bir yasa bürüdü. Üzüntüden mahvolduk. Çınarları uzunluğuyla gözlerde küçülten hayatının başarılarının haklı tadadı sırasında Deutsche Bank'a girişi, Fransızca öğrenişi, Galip Hocalığı, Anzavur'u yerle bir edişi, ilk sigortayı ve iş bankasını kuruşu, devletçiliği sulandırıp aferist takımı güçlendirişi, DP'yi kuruşu, bizi NATO'ya sokuşu, Kore'ye savletimiz falan anılıyor da, yanlış hatırlamıyorsam tabii, Türkiye'de Komünist Partisi'ni kuranlardan biri olduğundan niye söz edilmiyor onu anlamadım. 1-7 Eylül 1986. Bir dost için natürmort. Muvaffak Şeref'in cenazesinde bulunamadım. Bayram gazetesi günlerine düştü ilanı görünmeyen bir ölüm. Üzümledim ama belki Muvaffak da böyle isterdi. Aşağıki komşusu Hikmet Hanım'ın dediğine göre de son demlerinde fil mezarlığına döndürmüş evi, herkesle kavgalı. Ruhi Su'nun cenazesinde "nasılsın" diye sordum, "akciğer kanseriyim" dediydi. Muvaffak benim gördüğüm en ters adamlardan biriydi. Hep sevmek, belki de asıl sevilmek özlemiyle içi yanan bir güzel Adem'di. Evine gittiniz değil mi? Daraça katı bir davada kazanmış, o binbir hesap binbir ölçüyle yaptırttığı çalışma masası üzerine kurulacak sofraya iki tabak götürmeye, "salatayı ben yapayım" demeye kalkın kıyameti koparırdı. Öylesine titiz, öylesine hanım kadın. Derken en umulmadık yerinde sohbetin birden parlardı. Ya bana ya sana ya konuştuğumuz laflara ilişkin birine celallenmiştir. Hiçbirimizin hayal edemeyeceği yaşlarda 23-24 yaşında ona ikbal yolları gözükmüş. Çok iyi bir Rabia'ya yuvalar kurmuş, alevler yakmıştı. O zamanın şimdi tarihe mal olmuş dergilerinde, gazetelerinde yazıyordu. İkinci Cihan Harbi bitiminde esen tırpanyeli onun da işini ve kafasını bozdu. Bu hesap iktisat adamı onu görülmeyen bir gelecek karşısında yeni yollar aramaya durdu Parislerde. Beraberdim. Bohemliğe vurup da temiz titiz kişiler vardır ya, babayani meclislerde hep geride bıraktıkları kişilerle işleri düşünürler, dalgın gözlerinden anlarsınız. Muvaffak da fark edilebilecek bu yadırgıyı kapatmak için ya "tekrar ediyorum, tekrar" diye bir monoloğa başlar ya da meclisteki hanımlara kızlara doğru jilet bir zampara kesilirdi derhal. Ondaki cinsellik yetimliğinden midir nedir hep bir sevilme arzusuydu, sevmekten daha çok. En sevdiği kadının, en sevdiği arkadaşının kalbini rap diye kırabilirdi. Ne Alaturka'ydı ne Alafranga. Asiydi neye mi? Paylaşmasız ve de insanları çocuk yaşta küstüren bir topluma isyan halindeydi. Aynı zamanda bu topluma karşı bir de savunma mekanizması kurmuştu. Bir daha küstürülmeyecekti, küstürme pahasına da olsa. Onun içinde kendini bir Marksizm zırhıyla kuşatmıştı. Akli, dakik, dürüst, toz kondurulmayacak bir kılıf. Kılıf yanlış laf, onun içinde kıpır kıpır kıvrandığı, o zırhın bütün eklemlerini, bütün girdi çıktılarını bilir, o koca devrim tarihini yitirdiği bütün çocukluğuyla yaşardı. Muvaffak için çok ciddi bir çocuk dense yeridir. 75'inde ölen ciddi bir çocuk. O kadar ciddiydi ki o Oscar Lanç çevirisini o güzelim Türkçesi ve Elif'i Elifliğine becerecek baba yiğit zor çıkar. O kadar ciddiydi ki o çocuk İhsani'nin muhakemesinde müvekkilinin komünist ithamı karşısında dökülmeye başladığını görür görmez o saat avukatlıktan çekilmişti. Hemen orada yargıç huzurunda. O kadar ciddi bir çocuktu ki yazmakta olduğu Dünya Sosyalizmi ve Türkiye kitabını yeni verileri de kapsasın derken bu ciddi çalışmaları tınaz olmuş belgeler ortasında bilye oynamaya dönüşmüştü. Muvaffak Şeref muvaffak olamamış olsa bile şerefli bir devrimciydi. 7-13 Eylül 1986 41. Ayrımın sonu. Sayfa 592.